Ayrım 13.
Şu Toros köylüklerinde bilirdi ki Ali'den daha akıllısı yoktu. Doğru mu söylüyorsun? Benimle alay etmiyorsun ya. Bu çocuk seni öldürecek dedi, güvençle söyledi Ali. Ona yaptığım bunca iyilikten, kurtardığım ölümden sonra da mı? Seni öldürecek. Şimdi ona yetişecek, hemen öldüreceksin. Hiç fırsat vermeden. Ya Halil varmış onu bulmuşsa? Halil'in yanında onu nasıl öldürürüm? Ne yap, yap öldür. Mustan pekmez sızmanını, şeker torbasını, merhemi Ali'den aldığı yola düştü. Ali gecenin karanlığının ardından öldür onu diye seslendi. Mustan öldüreyim diye içinden geçiriyordu. Onu ben ölümden kurtardım. Bıraksaydım şimdiye çoktan ölüp gitmişti. Ölümden kurtardığım, kardeşim gibi, çocuğum gibi bir adamı nasıl öldüreyim? Ali akıllı adam ama yanılıyor. Resul yiğit adam, nasıl kıyılır? Ali de çok iyi bilir ama şimdiye kadar ne söylediyse çıkmıştır ama çocuğu öldürmekten başka çare yok. Yürüdükçe hızlanıyor, hızlandıkça daha çok, daha çok hızlanmak istiyor, daha yukarı koşarcasına tırmanıyordu. İçindeki korku da gittikçe azıtıyordu. Bir de taktım kafama. Ne olacak bir çocuk, sıkarsın kurşunu beynine, atarsın ölüsünü köpekleri, hiç biter gider. Halil olsun ne olur. Ondan sonra da bir yolunu bulacağım, anasını sattığımın Halil'ini de öldüreceğim. Mağaraya kadar hep Halil'i, Ceren'i düşündü. Halil'i, Ceren'i, başına gelenleri. Başına bütün gelenler şu Halil yüzünden geldi. Daha da Halil yaşıyor. Halil olmasa alırdı Ceren'i. Kimsenin de kafasını kesmezdi. Kesip de bu dağlarda böyle rezil olmazdı. Nasıl olsa bir jandarma kurşunuyla gideceğim. Ben gitmeden şu Halil'i öldüreyim de, ondan sonra da Çukurovalı'ya karar olmuş Ceren'i kaçırayım da, ondan sonra ölüm hoş geldi, sefalar getirdi. Halil ölmeden olmaz. Hem de Mustan'a hiçbir zaman kurtuluş yok. İlle de Halil ölecek. Uzaktan, içi dolmuş kabararak, Resul diye bağırdı. Resul gülerek mağaranın kapısına çıktı. Pekmezi getirdin mi diye sordu. Mustan, getirdim dedi sevinçle. Çocukça bir sevinç. Mustan'ın boynuna sarıldı. Mustan'ın içinden geçti. Şunu hemen öldürmeliyim. Şimdi öldürmezsem bir daha öldüremem. Hem de pekmezi yemeden öldürmeliyim iti. Resul boynundan silkeledi. Üç adım öteye fırladı. Silahını çekti. Tetiğe basacaktı. Göz göze geldiler. Mustan usuldan tüfeğini indirdi. Rahatlamıştı. Resul gözleriyle bir yalvarmıştı ki, hani ulan yalvarmayacaktın? Resul kırgın, kızgın, üzgün. Gözleri şimşeklenerek kendinden, Mustan'dan, şu koyunlardan, köpeklerden, ağaçtan, sudan, uçan kuştan utanarak, yerlerin dibine geçerek, canım bir pekmez çekti ki, pekmezi yemek istedim dedi. Kokladı hızmanı. Oh, ne güzel de kokuyor. Hızmanı aldı, mağaranın kapısına gitti. Yufka ekmeğini çıkardı, pekmeze yumuldu. Uzun uzun, tadını çıkararak pekmezi yedi. Of dedi, Mustan ağa, ölülerin canına değsin. Bir yedim, bir yedim. Niye hep beni öldürmek istiyorsun? Aldırma dedi Mustan çaresiz, kederli. Olmayacak, yapamayacağım. Yandaki çam ağacının altına geçtiler. Mustan Resul'un yüzüne hiç bakamıyordu. Başını kaldırmadan Resul'la Ceren'i, başına hiç yüzünden gelenleri Halil'e anlattı. Halil'i öldürmeden Mustan iflah olmayacaktı. Ne diyorsun Resul? Halil yakında buraya gelince onu hemen öldürmelisin. Başka çaren kalmamış senin arkadaş. O buraya gelir gelmez bir yolunu bulup hemen öldüreceksin. İstersen bana ver silahını, onu ben öldürmeleyim. Resul onu böylece öğütledi. Halil'i beklemeye başladılar. İkinci günün sabahı Halil aşağıdan iki arkadaşıyla göründü. Mustan bozuldu. Geliyor ama iki kişiyle birlikte geliyor. Şimdi ne yaparız Resul? Üçünü birden. Olur mu Resul, yazık değil mi ötekilere? Bilmem dedi Resul. Belki bir yolunu buluruz. Belki arkadaşlarından ayrılır. Bak arkadaşlarının silahı da yok. Yok dedi Mustan. Belki onlar Halil buraya kadar getirecek, geri dönecekler. Ayağa kalktı sevinçle. Halil diye bağırdı. Halil'in de sesi sevinçle çınladı. Mustan, geliyorum. Az sonra da geldi. İki arkadaş kucaklaştılar. Halil yere oturup belini çam ağacına dayadı. Yorulmuştu. Mustan öteki arkadaşları Halil otur demeden bir türlü oturamıyordu. Bu durum Resul'un gözünden kaçmadı. Sonunda Halil onlara oturun demeyi akıl etti. Ondan sonra dedi ki ötekiler oturdular. Halil yanındakileri tanıştırdı. Bunlar Oymaklı obasından dedi. İkisi de. Çukurovalılarla bütün ovalılar birbirlerine düşmüşler, dövüşüyorlarmış. Bu kardeşler de bir tarla dövüşünde ikişer Çukurova'yı öldürmüşler, bana gelmişler. Silahları da yok ama paraları var. Bunlara silah bulacağız hemen yarın. Mustan içinden geçirdi. Senin silahını birine veririm, ötekini de Allah kerim. Bir de benim ölüm haberimi, kanlı gömleğimi götürmüşler obaya. Güya ki sen beni öldüreymişsin. Gelenler Oktay Bey'i, Ceren'i, Ceren'in Halil'e olan dillere destan aşkını anlatmışlardı. Zaten Ceren'in Halil'e, Oktay Bey'in Ceren'e aşkını bütün obalılar, bütün Çukurova biliyordu. Mustan, sen bunun böyle olduğunu bilmiyor muydun Halil diye sordu. Halil, biliyordum, biliyordum ama bu kadar olduğunu bilmiyordum. Gelenlerden daha uzun boylusu, Ceren kendini muhakkak öldürecek diyorlar. Bey'i de, Halil Bey'i de öldü diyor. Obalılar da Oktay Bey var mı diye onunla konuşmuyorlar, onun yüzüne bakmıyorlar. Halil Ceren'e sevdalıydı, Bey divaneydi ama anlatılanları duyunca bir ateş daha düştü yüreğine. Yerinde duramaz oldu. Sözü değiştirmek için bizimkiler daha konacak yer bulamamışlar çukurda. Dolanıp duruyorlarmış. Mustan, biz ikimiz inelim çukura. Bir çare buluruz belki. Haklısın dedi Halil. Çok kötü durumdalar. Ceren kendini öldürmeden de ulaşmalıyım. Ben Ceren'i bilirim. O kendini öldürür. Ben de Ceren'i bilirim dedi Mustan. O kendini öldürür. Ama sen Ceren'i göremeyeceksin aslanım. Bu gece değilse yarın gece çarptığa çekileceksin aslanım. Resul'la göz göze gelip aynı şeyi düşündüklerinden dolayı birbirlerine gülümsediler. Oktay Bey obayı payasın altında denizin kıyısından İskenderun'a aşağı yürürken buldu. Yağmur yağıyordu. Yağmur bütün obanın kadın erkek, çoluk çocuk, at, eşek, deve iliklerine işlemişti. Oktay Bey'in de iliklerine işlemişti. 4 gündür yoldaydı. Onları sonra sonra bulmuştu. Payas kalesi bir düzlüğün ortasında yapayalnız kalmış köşeli bir kaya parçası gibidir. Doğusunu çepeçevre sarmış gavur dağlarından Akdeniz'e kadar esen yerler çam kokar. 4 yolda yaşlı portakal bahçeleri, payasta yaşlı Türkmen yörük beyleri eski günlerin öldürücü özleminde. Kalede prangalı, boyunları laleli, sivri sakallı, çimen yeşili gözlü beyler. Uzun özlem türküleri. Türkmen, yörük beyleri bu kaleye 1 yıldan çok dayanamazlar. Kalenin yanı yönü, toprağın altı Türkmen beylerinin kemikleriyle dolu. Bir dert çığlığı gibi bu ovadan hala şıngırtılı ağır zincirleri, boyunlarındaki ağır lalelerle sürgünler, tutsaklar gelir geçerler. Uzun ağıtlar, uzun övgülerle. Osmanlı tutsak kıldı, Osmanlı yaktı, yıktı, hapseyledi. Osmanlı talan eyledi, Osmanlı mecbur eyledi. Uzun alkışlar, ilenmeler. Karaçullu obasının çocukları sivrisinekler gibi kırılıyordu. Bu sabah bir çocuğu daha Payas Kalesi'nin dibine gömdüler. Üstüne birkaç avuç Osmanlı toprağı attılar. Zulüm toprağını, kadir kıymet, töre gelenek bilmezin, insanlık bilmezin, kılıç kabzasını keser mi? Soy asıl bilmezin toprağını attılar üstüne. Koyunlar da kırılmaya başladı. Köpeklerden üçünü de Erzin köylüleri canları istedi diye yoldan geçerken vurdular. Süleyman Kahya'ya her şey, böyle zulümleri, çocukların ölümü, koyunların kırılması, her şey olağan geliyordu. Süleyman Kahya'nın bir türlü yutamadığı, köylülerin durup dururken at gibi nazlı iri köpeklerini vurmaları oldu. Göçü büyük dalgalı Akdeniz'in kıyıcığına, tarlalarla denizin arasındaki kumlar çözdürdü. Feyzullah'ı çağırdı. Bu kadarı fazla dedi. Olmaz diye gürledi. Köpekleri vuranı bana bulup getirin. Bu öfkeden kuduran delikanlıların canına minnetti. Hemen köye daldılar, adamları köyün kahvesinden alıp Süleyman Kahya'ya getirdiler. Yolda köpek öldürücülerine bir fiske bile vurmadılar. Süleyman Kahya karşısında dikilip duran hiç umursamayan köylü delikanlıları tepeden tırnağa süzdükten sonra öldürücü bir sesle ''Neden öldürdünüz köpekleri? O köpekler size ne yaptı? Behey alçaklar!'' dedi. Delikanlılar yaşlı adamın öfkesi altında sindiler, ezildiler. ''Söyleyin!'' diye gürledik Süleyman Kahya. Delikanlılar daha da sindiler. Süleyman Kahya onlara biraz daha yaklaştı. Çelik gözlerini onların gözlerine dikti. Baktı, baktı. Haktu! Birincisinin yüzüne tükürdü. Sonra ikincisini, sonra üçüncüsünü. Salıverin şunları gitsinler evlerine dedi. Yoz köpekler. Adamlarda insanlık kalmamış ki. Köpek derecesine inmişler. Köpek öldürücüleri, köpek sorunlar. O gün orada, denizin kıyısında, dalgaların gümbürtüsünde gelirdiler ve kendilerine saldıracak köylüleri sabaha kadar beklediler. Kimsecikler gelmedi. Sabaha karşı ölen bir çocuğu yağmur altında yeşil bir tarlanın hendeğine gömdüler. Sabahleyin göç yüklendi. Nereye gideceklerini bilmiyorlardı. Ekilmemiş en küçük bir toprak parçası bile yoktu. Yiğitler üstlerine yapışmış, kilimlerin renkleri birbirine karışmış, keçelerin nakışları silinmiş, sel bir yanı boyayan, develerin, atların, eşeklerin bacaklarından boyalı sular süzülüyor. Öğleye kadar yağmur altında Payas Kalesi'nin önünde nereye gideceklerini bilemeden döndüler durdular. Oktay Bey Süleyman Kahya'ya geldi. Çizmelerine su dolmuştu. Soylu atı üşümüş, kulaklarını düşürmüş, büzülmüştü. Oktay Bey, büyük gözlü, ortadan uzunca boylu, azıcık şişmanca, kara bıyıklı, alnından yukarı saçları dökülmüş, hep kederli gözüken, 25 yaşlarını gösteren bir delikanlıydı. Bu böyle olmaz, böyle yağmur altında. Yağmur da hiç dinmiyor ki, herkes ölecek, konacak bir yer bulmalıyız. Ben Ceren'den vazgeçtim, sizden hiçbir şey istemiyorum. Göçü bizim çiftliğe çekelim, babam hiçbir şey söylemez. Bu kışı bizim çiftlikte geçirirsiniz, sonrası Allah gelin. Süleyman Kahya bu teklife hiçbir karşılık vermedi. Sadece sustu kaldı. Neler düşünüyor kim bilir. Oktay Bey Süleyman Kahya'dan olumlu ya da olumsuz bir karşılık alamayınca atını başka insanların, Müslüm Koca'nın yanına sürdü. Müslüm Koca zor soluk alıyordu ama ayaktaydı. Yüzü sarı bir yeşile kesmişti. Ona da çiftliğe gitme teklifini yeniledi. O da hiçbir karşılık vermedi. Ceren, Ceren, Ceren ne kötülük var bu uşakta? Sultan Karı konuşuyordu. Yağmur altında Ceren'i göçün üzerine çekmiş durmadan söylüyordu. Süleyman Kahya Feyzullah'ı çağırdı. Göçü dedi, Zümrü Kale yüresine çekelim. Orada çatışmadığımız, dövüşmediğimiz, düşman etmediğimiz insanlar var daha. Belki bir yolunu, belki üstüne ayak basacak bir toprak parçası, belki bizi kabul edecek bir kıraç buluruz. Yüzü bir umutsuzluk karanlığındaydı. Avuda avuduna geçmiş, kamburu iyice fırlamış, başı omuzlarının arasına gömülmüş gitmişti. Sakalından yapış yapış bir su, durmadan göğsüne sızıyordu. Sakalı mintanına serilmiş, yapışmıştı. Feyzullah, Oktay Bey'in çiftliği diyecek oldu. Süleyman Şahya'nın derinden, yılgın, umutsuz bir bakışı, onun susmasına, bir daha Oktay Bey'in çiftliği lafını ağzına almamasına yetti. Feyzullah göçün yönünü kuzeye, Dümlü Kale yönüne çevirdi. Göç şaşkınlığından kurtuldu. Uzağa, bilinmeze, Dumlu Kale yönüne doğru yürümeye başladı. Dumlu Kale çok uzaklardaydı. Bir göç yürüyüşüyle buradan Dumlu Kale en az 3-5 günlük yoldu. Ölen hayvanlarını boğazlıyorlar, etlerini, derilerini köylerde ucuza satıyorlardı. Kızım Ceren, bu oğlan sana böyle candan sevdalanmasa hiç yıllar yılı aramızdan gelir de böyle sürünür müydü? Al sana 10 tane beşi bir yerde, al sana altın küpeler, al sana altın bilezikler getirmiş. Al sana. Feyzullah yolda bütün obanın kadınlarının, kızlarının tepeliklerinden, gerdanlıklarından birer altın topluyordu. Obada hiç para kalmamıştı. O gece demir yolunun altında eski bir bahçenin içinde konakladılar. Feyzullah altınları getirdi, babasına verdi. Belki de kadınlar son altınlarını veriyorlardı. Süleyman Kahya önüne getirilen kutlu altınları ateşin ışığında saydı. İşte son servetleri de buydu. Bu servetle de ne yapılabilirdi? Oba dağılsa, herkes başını alsa da bir yana gitse, kendilerince bir sığınca bulsalar daha iyi olmaz mıydı? Oba birbirinden ayrılmıyor diye düşündü. Ayrılınca toptan öleceklerini sanıyorlar. Ayrılıp dağılmadansa ölmeyi iyi görüyorlar. Şimdiye kadar obadan ayrılan, gidip bir köye, bir kasabaya yerleşen yok mu? Başını alıp da yitiklere karışıp gidenler yok mu? Böyle toptan ayrılmayı, birden dağılmayı kimse göze alamıyor. Obadan birer ikişer koparak azala azala tükenecekler. Bir de bakmışsın ki Karaçullu obası ortada kalmamış. Birer birer, ikişer ikişer, geçen gün yardık oldu, gecenin karanlığına karıştı gitti. Karısını, çocuklarını, koyunlarını aldı, geceye karıştı gitti. İşte böyle böyle diye acı acı gülümsedi Süleyman Kahya. Bir koca dünya ölüyor, içinde ben de varım, sen de. Birlikte ölüyoruz, hay yiğidim. Belki benim elimde can veriyor koca bir Türkmen. Dünya kurulduğundan bu yana dikili duran Türkmen soyu ağır ağır bitiyor. Şimdi de kendi ellerimizle can çekişiyor. Süleyman Kahya o gece çadırının içinde, ateşin başında, önünde pırıldayan altınlar sabaha kadar düşündü durdu. Ceren, kızım, anam, oğlan seni saraylarda yaşatacak. İstersen bize de karışacak. Biz kışın çiftliğinde kışlayacağız onun, yazın yaylığında. Çukurun yarısı onun. Ne dedi Ceren teyze? Gönderdiğin altından elini bile silmedi. Al kaçır onu. Al kaçır derim ama... O da kendini öldürür, inatçı. Ceren bir gölge gibiydi. Canı kalmamış gibiydi. Hiçbir şey konuşmadan, hiçbir şeye bakmadan, hiç kimseyi görmeden, yürüdüğünü, gezdiğini, yediğini, içtiğini bilmeden ortalıkta öylece dolaşıyordu. Hiçbir şey de düşünmüyordu. Yok gibi bir şeydi. Ama Ceren süzülmüş yüzü, gamzesinin çukurları, yüzü soldukça kırmızılaşan dudakları, uzun kirpikleriyle gittikçe güzelleşiyordu. Böyle bir güzelliğe genç olsun, yaşlı, çocuk, kadın olsun hayranlıkla uzun uzun bakmadan edemiyordu. Yüzünde, dudaklarının kıvrımında, soru ince yürüyüşünde, bedeninin inceliğinde insanı büyüleyen, allak bullak eden bir hava vardı. Yeğenin yüzü acılaştıkça yüzündeki bu etki de artıyordu. Süleyman Kahya aradı sırada yeğeni düşünüyor, onun güzelliğini gözlerinin önüne getiriyor. Hiçbir soyda böyle incecik bir güzellik görünemez. O yalnız bize, yörüklere has. 2000 yılın, 10.000 yılın ötesinden, yer altından süzüle süzüle gelmiş. Aydınlanmış bir su gibi, birden ortaya çıkmış bir güzellik. İşte o da bitiyor. Ben ölmeyeyim de kimler ölsün. Şu oktaydı da amma göz var. Yaşasın oğlan, Ceren gibisi şu dünyaya gelmemiştir, biliyor. Benden yorumluyor. Bu dünyada herkese kıyarım da, şu eşlet gözümün önünde, şurada, bağıra bağıra ölse gene Ceren'e bu güzelliğe kıyamaz. Şimdi, şu anda seni, çocuklarını, hepinizi öldüreceğiz deseler, yalnız sizi Ceren kurtarabilir, Oktay'la evlenmeye razı olursa ölümden kurtulursunuz, Ceren de razı oluyor, yalnız senin izini istiyor deseler, veremem. Veremem Ceren'i, veremem, insan soyunun en güzelini. Süleyman Kahya utana utana düşündü. Kendi düşüncesini kendinden bile gizleyerek, Ceren'e aşık mıyım acaba dedi. Bu yaşta, yaş gelmiş geçmişken, bir ayağım üstündeyken, sonra gülümsedi kendi kendine, düşüncesini hoş gördü. Ceren'e kime aşık olmaz ki, onu gören her göz kendinden geçer, başı döner, büyülenir. Sabah erkenden Ceren'i bir kere daha görmeye karar verdi. Teyze, teyze, iyi teyzem, babamın tek oğluyum, Çukurova'nın yarısı bizim, bu oba gibi 5-10 oba bile sağır, geçinir gider. Bu kız bunu bana neden böyle yapar? Hiç mi sevemez beni? Varsın sevmesin, ben onu severim. Göz görmüş bir kere gönül katlanmıyor. Şimdi git ona. Bugün razı olmazsa hemen obayı şimdi bırakıp gidiyorum. Bir daha da ölsem, sevdadan derim yarılsa bir daha da Ceren'e dönüp bakmam. Söyle bunu. Söyle bunu Süleyman Kahya'ya. Söyle herkese. İlan ver obaya. Ben gidiyorum. Ölsem de bir daha gelici değilim. Oldu mu? Oktay Bey bunları söylerken içinden kendi kendine gülüyordu. Böyle çok haber göndermişti Ceren'e. Bir daha dönmemeye an bitmiş, kendi kendine iyice inandırmış, hiç de obadan ayrılmış. Ancak 15 gün sonra oba neredeyse arayıp bulmuş, inlemelere, çabalarına yeniden başlamıştı. Her an artan bir inançlı Oktay Bey, bu kız benim olacak diyordu. Sabahleyin atına bindi, hırsını sürdü. Bu yörükler de kendilerini bir şey sanıyorlar. Alçaklar, sinirsinler, müstahak bunlara bu alçaklara. Daha neler yapacak bu canavarları Çukurovalılar, görsünler onlar. Onlar bir yere konsunlar, otursunlar bakalım. Ben de onları ölüm gibi izleyeceğim. Hem gidiyor, uzaklaşıyor, hem de arkasına boyuna dönüp dönüp bakıyordu. Yüreğini koparıyorlarmış gibi, içinde bir acı, yangın, yenilgi gittikçe büyüyordu. Oktay Bey içinden lanetler okuyordu bu obaya. İnsanlara, Ceren'e, başına gelen işlere, Ceren'i ilk gördüğü güne. Sevdasını Çukurova'da duymayan kalmamıştı. Şimdi bunca yıldan sonra yüz bulamamış bir insan olarak kimsenin yüzüne bakamayacaktı. Babasının, anasının, akrabalarının yüzüne nasıl bakacak, onlara ne söyleyecekti? Üstelik de yüz vermeyen bir yörük kızıydı. İşin en kötüsü kendisini yenemeyerek yine gerisin geri dönecek, bu obanın ardında sürünecekti. İnsanlığını, onurunu, her şeyini ayaklar altına alarak, herkes, obanın çocukları bile ona acıyarak bakıyorlardı. Ceren yüzüne bile bakmıyordu. Kaç yıl oldu, bunca yıl gözlerini kaldırıp bir kere bile bakmamıştı. Belki Ceren ömründe bir kere olsun onu görmemişti. Kıza da, kendine de kötülük etmişti. Saat kendisi yüzünden, oturacakları toprak yüzünden bütün oba Ceren'e düşman olmuştu. Atının başını çevirdi, hızla geriye döndü. Oba çok uzaklaşmıştı, az bir süre sonra obaya erişti. Ceren götünün arkasında küçük erkek kardeşini elinden tutmuş, başı önünde sallanarak duruyordu, uykuda gibi. Oktay onun yüzünü görünce soluğu tutuldu, gözleri karardı. Neredeyse atın üstünden düşecekti. Eğrin kaşına iki eliyle yapıştı. Yüreği bütün bedenini altındaki atı sarsacak kadar tık tık atıyordu. Bir süre Ceren'le yan yana gitti. Ceren ne onun ne dünyanın hiçbir şeyin farkında değilcesine yürüyordu. Oktay, Ceren dedi durdu. Sesi titriyordu. Ceren, sana çok kötülük ettim, kusuruma kalma. Elimde değildi. Seni müşkül durumlara soktum. Seni satın almaya kalktım. Kötü, kötü bir iş. Olmamalıydı. Kırık dökük, soluğu kesecekcesine, ölürcesine bir kesinlikle zorla konuşuyordu. Şimdi gidiyorum. Bir daha hiç gelmeyeceğim. Son olarak söylüyorum. Son. Bir daha yüzünü görmeyeceğim. Yeter ki beni bağışla. Yaptığım kötülüklerden dolayı, sana çektirdiklerimden dolayı beni bağışla. Ne olursun bağışla. Ceren ilk olarak gözlerini kaldırdı. Ona insanca, belki biraz da dostça baktı bir an. Sonra kirpiklerini indirdi. Eski cansız haline geldi. Oktay'ın içinde fırtınalar koptu Ceren'in baktığını görünce. Ne yapabilirdi? Kıvancını, mutluluğunu nasıl anlatabilirdi? Çalıştı, çalıştı. Hiçbir şey söyleyemedi kıza. Hiçbir zaman da söyleyemeyecekti. Atını hızla sürdü, obaya geldi. Siz de beni bağışlayın diye bağırdı. Çok tuzunuzu, ekmeğinizi yedim, helal edin. Sonra sürdü. Süleyman Kahya'nın yanına geldi. Hemen elini aldı, öptü. Hakkını helal et baba dedi. Beni de bağışla. Atını doldurdu. Atın ayaklarından çamurlar ta sahraya kadar fışkırıyordu. Obanın arkasından yıkılan, uçup giden son bir umut gibi baktı. Yağmur yağıyordu. Koyu, yoğun, sel gibi bir yağmur. Ayak bileklerine kadar çamura batıyorlar. Çobanlar çok az yürüyen koyunların yanındaki yeşil ekinleri taşmamalarını, başlarına bu yüzden belalar gelmemesi için uğraşıyorlardı. Dar yolda koyun sürüsü arka arkaya sıralanmış tırnak atarına benziyordu. Göç çok uzamıştı. Bir ucu sağ arkalarda, Koyas'ın berisinde, bir ucu Ezine doğru. Kadınların sırtlarındaki develerin, eşeklerin üzerindeki bebeler ağlıyorlardı. Kısılmış, ağlamaktan yorulmuş sesleriyle. Kerem Yalnız Ağaç Köyü'ne yerleşti. Yalnız Ağaç Köyü'nün demircisi Sadi Demir çok tanıdı. Onu dükkanında sabahlardan akşamlara dek seyrediyordu. Sadi Demirtok pulluk demirleri dövüyor, traktör parçaları yapıyor, kamyonlar, biçer dolarlar, batoslar onarıyordu. Kerem'in kanında demire karşı usul usul vazgeçilmez bir sevda uyandı. Sadi Demirtok bu dükkana gelip kıpırdamadan onun ellerini seyreden çocuğun kim olduğunu, neci, nereli olduğunu hiç sormuyordu. Bu da Kerem'in mutluluğunu arttırıyordu. Köylüler de demircideki çocuğu yadırgamadılar, onun neci olduğunu sormadılar. Sadi Usta'nın yeni bir çırağı sandılar. Bütün köy sabahlardan akşamlara dek düdük sesleriyle çınlıyordu. Uzun, kısa, dilli dilsiz düdükler, titriler çocukların ellerinde, çocuklar durmadan çalıyorlardı. Ta şafaktan gece yarılarına kadar, her çocuğun, kız olsun, erkek olsun, elinde bir düdük vardı. Kerem, Hasan'a, öteki sevdiği, ilk karşılaştıkları çocuklara düdük çalmayı öğretiyordu. Bu köyün insanları ne kadar çok türkü, ne kadar çok öğüt biliyorlardı. Kerem hayran kalıyordu. Çocuklar Kerem'in yörük olduğunu hiç kimseye söylemediler. Büyük dizlerini kutsalcasına büyüklerden saklayıp Kerem'in yöresinde kenetlendiler.